Ayrım 20.
Generalin böyle hoş eğlencelere ayıracak zamanı yoktu tabii. Kızlar anne babalarının koca bulmak amacıyla onları yerlerinden kıpırdatmadıklarına, bu yüzden yabancı ülkelere de götürmediklerine inanıyorlardı. Yolculuk kararı bu inançta olan kızların kesin ısrarları üzerine verilmişti. Ana baba da belki yabancı ülkelerde bile koca bulunabilir, bir yaz yolculuğu hiçbir şey bozmaz, işe yarayabilir düşüncesindeydiler. Afanasi Ivanoviç Totski'nin yapan Çinlerin en büyük kızıyla evlenme projesi iyice suya düşmüştü. Zaten resmen evlenme önerisi de yapılmamıştı. Bu uzun boylu konuşmalara, aile içi tartışmalara gerek kalmadan oluvermişti. Prensin gidişinden beri iki taraftan da ses çıkmıyordu. Hanımefendinin bunun sevincinden iki eliyle haç çıkaracağını söylemesine karşın, yapan Çin ailesindeki ağır havanın nedenlerinden biri de buydu. General gözden düştüğünü, suçlu olduğunu hissettiği halde uzun zamandır somurtuyordu. Afanasi Ivanoviç'in elden gitmesini özülüyordu. Böyle bir servet, becerikli adamda. Bir süre sonra general Afanasi Ivanoviç'in yüksek tabakadan meşrutiyetçi bir Fransız markizine aşık olduğunu, onunla evleneceğini ve Paris'e, oradan da Bretanya'ya falan gideceğini öğrendi. General Fransız kadınıyla mahvolur gider diye yargısını açıkladı. Yapan Çinler yolculuğa yaza doğru çıkmaya hazırlanıyorlardı. Ama yeni bir olay her şeyi değiştirdi. Yolculuk generalle karısını son derece sevindiren bir gecikmeye uğradı. Bir prens, tanınmış hem de iyi adam olarak tanınmış prens, Serçe'ye Moskova'dan Petersburg'a gelivermişti. Namuslu, alçak gönüllü, içten, insanlara yararlı olmak isteyen ve her zaman bir şeyle uğraşmak gibi iyi alışkanlıkları olan birisiydi. Şu son zamanın en çalışkan insanlarından biri olduğu da söylenebilirdi. Prens Serçe gösterişe kapılmaksızın, partilerin hırs ve gevezeliklerinden kaçınarak, başa geçmek çabası da göstermeden, son zamanın olaylarından çok iyi yararlanmıştı. Önce memurdu, sonra Zemstvo'da görev aldı. Dipnot, eyalet yönetimi. Ayrıca birkaç Rus bilim topluluğunda üyeliği vardı. Üstünde çalışıp incelemeler yaparak bir teknisyenle birlikte yeni bir demiryolu projesinin daha yararlı hale gelmesini sağlayacak değiştirmelere yardım ediyordu. Yaşı 35'e yakındı ve çok geniş bir çevresi vardı. General Yapançin onunla amiri olan kontun evinde önemli bir iş toplantısında tanışmış, ahbap olmuştu. Generalin söyleyişiyle prens iyi, ciddi ve tartışma götürmez bir servete sahip biriydi. Rus iş adamlarıyla tanışmak prensin kendine özgü bir merakıydı. Bir rastlantı sonucu generalin ailesiyle de tanıştı. Üç kardeşin ortancası olan Adelaide Ivanovna prens üzerinde büyük bir etki uyandırdı. Prens ilkbahara doğru kızı istedi. Adelaide de prensten çok hoşlanmıştı. Onu Lizaveta Prokofievna da beğendi. General ise çok sevdi. Sonuç olarak yolculuk ertelendi. Düğünün ilkbaharda yapılması kararlaştırıldı. Gene de yolculuk yaz ortası ya da sonunda onları bırakacak olan Adelaide'nin özlemini unutturmak için Lizaveta Prokofievna ve kalan iki kızla bir iki aylık bir gezinti biçiminde düzenlenebilirdi. Ama bu sefer de yeni bir şey çıktı. İlkbaharın sonunda Adelaide'nin düğünü biraz geri bırakılmış, yaz ortasına ertelenmişti. Prens Serçe uzak akrabalarından çok iyi tanıdığı birisini yapan Çinlerin evine getirip tanıştırdı. Bu Yevgeni Pavlovich Radomski adında 28 yaşlarında genç bir emir subayıydı. Çok yakışıklı, soylu bir aileden, parlak, nükteci, modern, yüksek öğrenim görmüş ve işitilmemiş derecede büyük bir servet sahibiydi. Bu son nokta üzerinde general her zaman çok dikkatli davranır, soruşturma yapardı. Gerçekten bir servet görünüyor ama soruşturmayı derinleştirmek gerek, dedi. İhtiyar Belokonskaya'nın Moskova'dan olumlu tanıklığı ile bu genç ve geleceği parlak emir subayı gözlerde oldukça değerlenmişti. Yalnız bütün bu iyi taraflarının yanı sıra bir de kuşkulu bir ünü vardı. Birkaç kadına karşı ilgisi ve söylentilere göre birkaç bahtsız kalp üzerinde sağladığı zaferler. Aglaya'yı görünce yapan Çinlerin evine iyice dadandı. Daha hiçbir şey konuşulmadığı, herhangi bir girişimde de bulunulmadığı halde ana babaya göre bu yaz yabancı ülkelere yolculuk düşünülemezdi. Ama Aglaya'nın bu düşüncelere katılmaması mümkündü. Bütün bu olaylar hikayemizin sahnesine, kahramanımızın ikinci kez çıkışına yakın bir zamanda geçiyordu. Görünüşe göre zavallı Prens Mishkin o zamana kadar Petersburg'da iyice unutulmuştu. Tanıdıkları arasına birdenbire çıksa gökten düşüvermiş izlenimini uyandıracaktı. Şimdi bir olay daha anlatalım ve böylece şu girişe son verelim. Kolya Ivolgin, prens gittikten sonra eski hayatına devam ediyor, yani okula gidiyor, arkadaşı Hipolit'i ziyaret ediyor, generale bakıyor, ablası Varya'ya ev işlerinde yardım ediyor, şuraya buraya koşup duruyordu. Evlerindeki kiracılar çabucak dağılmıştı. Ferdişenko, Nastasya Filipovna'nın evindeki olaydan 3 gün sonra başka bir yere taşındı. Kısa zamanda da ortadan kayboldu. Hakkında hiçbir şey duyulmaz oldu. Bazı söylentilere göre kendini içkiye vermişti. Ama bu da kesinlikle bilinmiyordu. Prensin Moskova'ya gidişiyle Ivolginlerin evinde kira işleri de son buldu. Varya evlendikten sonra Nina Aleksandrovna ile Ganya, onunla birlikte İsmailovski Polk'ta oturan Petitsin'in evine taşındılar. General Ivolgin'in başına hiç beklenmeyen bir hal geldi. Generali borçlular cezaevine yatırdılar. Onu oraya gönderen, kendisine değişik zamanlarda 2000 ruble borç veren, dostu yüzbaşının dul karısıydı. Bütün bunlar general için tam anlamıyla bir sürprizdi. Zavallı general, insan kalbinin yüksekliğine karşı sonsuz güveninin kurbanı olduğu kanısındaydı. Öteden beri borç mektupları ile senet imzalama konusundaki güvene dayanan alışkanlığının, ileride kötü sonuçlar verebileceğini aklından bile geçirmiyor, bunları imzalamanın sıradan bir iş olduğunu sanıyordu. Oysa düşündüğü gibi çıkmadı. General Tarasov'un evinde, yeni ahbaplarıyla bir şişe şarabın başında oturup, Kars kuşatmasını ve dirilen askerin öyküsünü anlatırken, gel de bundan sonra insanlara güven, onlara soyluluk göster diye acı acı sızlanıyordu. Yine de iyi yaşıyordu. Petersin'le var ya, oranın tam ona göre bir yer olduğunu söylüyordu. Ganya da doğruluyordu bunu. Yalnız zavallı Nina Aleksandrovna ev halkını şaşkına çevirerek, gizlice için için ağlıyor, sık sık hastalanıyor, kocasıyla sık sık görüşebilmek için borçlular cezaevine taşınıyordu. Kolya ise kendi deyişiyle generalin olayından ve hele ablasının evlenmesinden sonra ev düzeninden büsbütün çıkmıştı. Son zamanlarda yatmaya bile arada bir geliyordu. Söylentilere göre birçok yeni ahbap edinmişti. Ayrıca o da borçlular cezaevinde iyice tanınmıştı. Nina Aleksandrovna orada onsuz yapamıyordu. Artık evde de kolyeyi sıkan yoktu. Önceleri onu sürekli göz altında tutan Varya, artık serüvenleri yüzünden onu sorguya çekmiyordu. Üstelik Ganya ev halkını şaşırtıcı biçimde konuşuyor, eskisinden farklı olarak küçük kardeşine arkadaşça davranıyordu. Önceleri 27 yaşında olan Ganya, 15 yaşındaki kardeşini oldukça hırpalıyor, evdekilerden de ona karşı sert davranılmasını istiyor, her zaman kulaklarını koparmakla tehdit ediyordu. Bunlar Kolya'nın sabrını taşırıyordu. Oysa şimdi Ganya'nın Kolya'ya bazen muhtaç duruma geldiği bile düşünülebilirdi. Ganya'nın Nastasya Filipovna'nın parasını geri vermesi Kolya'yı biraz şaşırtmıştı. Çocuk bu yüzden ağabeyinin birçok kusurunu affedebildi. Prensin gidişinden 3 ay sonra Kolya'nın Yepanchin'in kızlarıyla Ivolginler'de tanıştığı ve iyi karşılandığı duyuldu. Bunu en çabuk duyanlardan biri de Varya olmuştu. Gerçi Kolya ablası aracılığıyla değil kendi kendine tanışmıştı. Çok geçmeden Yepanchinler de onu sevmeye başladılar. Hanımefendi önceleri ona karşı biraz hoşnutsuzluk göstermişti. Ama sonra içten davrandığı ve yaltaklanmadığı için çocuğa o da ısındı. Kolya'nın yaltaklanmadığı bir gerçekti. Yepanchinlerin evinde serbest ve sanki onlarla akranmış gibi davranışı vardı. Arada bir hanımefendiye kitap gazete okuyordu ama Kolya hizmet etmeyi her zaman severdi zaten. Yine de Lizaveta Prokofyevna ile bir iki kere hem de fena halde kavga etti. Ona zorba olduğunu, bir daha evlerine ayak basmayacağını söyledi. İlk tartışma kadınlık sorunu, ikinci tartışmada yabani kanaryaların hangi mevsimde en iyi tutulduğu yüzünden çıkmıştı. İhtimal verilmezdi ama hanımefendi kavgalarının 3. günü uşakla gönderdiği bir mektupla Kolya'dan hemen gelmesini rica etti. Kolya nazlanmadan geldi. Yalnız Aglaé nedense ona bir türlü ısınamıyor, çocuğa tepeden bakıyordu. Ama Kolya onu da şaşırtmayı başarabildi. Paskalya haftasında Kolya Aglaé ile baş başa kalınca ona bir mektup verdi. ve bu mektubun onu yalnız bulduğu vakit verilmesi emrini almış olduğunu söyledi. Aglaé kendini beğenmiş olanı öfkeyle süzdü. Ama Kolya hemen odadan çıktı. Aglaé mektubu açıp okudu. Vaktiyle güveninizi göstererek beni onurlandırmıştınız. Belki de beni tümden unuttunuz. Size nasıl olup da yazıyorum bilemiyorum. Ama içimde size ve özellikle size kendimi hatırlatmak için karşı konulmaz bir istek duydum. Kaç kez her üçünüze de ihtiyacım oldu. Ama üçünüzden yalnızca siz gözümün önüne geliyordunuz. Size çok, hem pek çok ihtiyacım var. Size kendime ait yazıp anlatacak hiçbir şeyim yok. Bunu istemiyorum da. Yalnız sizin mutluluğunuzu candan diliyorum. Mutlu musunuz? İşte size söylemek istediğim buydu. Kardeşiniz Prens L. Mışkin. Bu kısa, oldukça anlamsız mektubu okuduktan sonra Aglaé birdenbire kızardı, düşünceye daldı. Düşüncelerinin akışını güç anlatabilirdi. Utanıyordu. Gene de biraz alaylı, garip bir gülümsemeyle mektubu masanın çekmecesine attı. Ama ertesi gün çıkardı. Kalın, sert kaplı bir kitabın içine koydu. Aglaé bütün kağıtlarını gerekirse daha çabuk bulabilmek için böyle saklardı. Kitabın ne kitabı olduğunun ancak bir hafta sonra farkına vardı. Bu Don Kişot'tu. Aglaé nedenini bilmeden kahkahayla güldü. Mektubu ablalarına gösterip göstermediği de bilinmiyor. Daha mektubu okurken acaba bu kendini beğenmiş farfara olan prensin belki de biricik habercisi olmasın diye aklından geçti. Son derece küçümser bir tavır takınarak kolyeyi sorguya çekti. Ama çok alıngan olan çocuk bu kez küçümsenmeye hiç aldırış etmedi. Aglaé'ye çok kısa, oldukça soğuk bir tavırla Prens Petersburg'dan ayrılırken ona her olasılığa karşı sürekli adresini vererek herhangi bir hizmette bulunmayı önerdiğini, bunun prensin verdiği ilk ödev olduğunu, kendisinden de ilk olarak mektup aldığını açıkladı. Sözlerini kanıtlamak için ona gelen mektubu uzattı. Aglaé çekinmeden okudu. Kolya'ya gelen mektup şöyleydi. Aziz Kolya, bu mektupla birlikte gönderdiğim kapalı mektubu Aglaé Ivanovna'ya vermek lütfunda bulununuz. Esenlikler. Sizi seven Prens Mışkin. Aglaé mektubu Kolya'ya uzatarak, böyle bir yumurcağa güvenmek gülünç doğrusu, dedi. Ezici bir bakışla yanından geçerek odadan çıktı. Kolya bu kadarına dayanamazdı. Gelirken özellikle bugün için nedenini söylemeden Ganya'dan yeni yeşil bir boyun atkısı isteyip bağlamıştı. Kolya çok üzüldü. 2. Haziran'ın ilk günleriydi. Petersburg'da hava bir haftadır güç bulunur güzellikteydi. Yepanchinlerin Pavlovsk'ta muhteşem bir köşkü vardı. Lizaveta Prokofievna birdenbire heyecanlandı, harekete geçti. 2 günlük bir telaştan sonra taşındılar. Yepanchinlerin taşınmalarının 2. ya da 3. günü Prens Lev Nikolayevich Mishkin sabah treniyle Moskova'dan geldi. İstasyonda onu kimse karşılamadı. Ama vagondan inerken trenle gelenlere doğru akan kalabalığın içinde birdenbire bir çift gözün garip sıcak bakışını seçer gibi oldu. Daha dikkatle bakınca hiçbir şey fark edemedi. Herhalde ona öyle gelmişti. Ama üzerinde kalan etki tatsızdı. Prens zaten kederli ve düşünceliydi. Ayrıca kuşkulu görünüyordu nedense. Araba onu Litena'ya yakın bir otele götürdü. Otel oldukça kötüydü. Prens karanlık, kötü döşenmiş iki ufak oda tuttu. Yıkandı, giyindi, bir şey istemedi. Sonra vakit kaybetmekten ya da birisini evde bulamayacağından korkuyormuş gibi aceleyle çıktı. Onu yarım yıl önce Petersburg'a ilk gelişinde tanımış olanlardan biri şimdi görse, belki dış görünüş bakımından daha iyi bulacaktı. Ama bunun gerçekte böyle olduğu kuşkuluydu. Kılığı baştan aşağı değişmişti. Moskova'da iyi bir terzide dikilmiş bir elbise giymişti. Elbisenin kusuru çok özenen ama pek becerikli olmayan ve giyime pek aldırmayanlara elbise diken bir terzide modaya son derece uygun olarak dikilmiş olmasıydı. Şakacı birisi prensi dikkatle gözden geçirecek olsa gülümsemek için bir neden bulabilirdi. Ama aradıktan sonra gülünecek neler bulunmaz ki? Prens bir araba tutarak Peski'ye gitti. Rojdestvenskaya sokaklarından birinde ufak ahşap bir ev buldu. Dipnot, Peski semtinde birden ona kadar numaralarıyla bilinen Rojdestvenskaya sokakları vardı. Evin güzel, temiz, bakımlı görünüşü, önünde çiçekli bir bahçe bulunması prensi şaşırtmıştı. Sokağa bakan pencereler açıktı. Sanki birisi yüksek sesle bir şey okuyor ya da nutuk atıyordu. Bu sesi arada bir ortalığı çınlatan birkaç kahkaha kesiyordu. Prens avluya girdi. Merdivene çıkarak Bay Lebedev'i sordu. Kapıyı açan, kolları dirseklerine kadar sıvalı aşçı kadın parmağıyla salonu gösterdi. İşte orada. Burası koyu mavi kağıtla kaplanmıştı. Temizdi. Biraz da özenerek döşenmişti. Salonda yuvarlak bir masa ile kanepe, kavanoz kapak altında bronzdan bir saat, iki duvar arasında dar bir boy aynası ve bronz zincirle tavandan sarkan çok eski, ufak, camdan saçaklarla süslenmiş bir avize vardı. Bay Lebedev bu salonun ortasındaydı. Arkası prense dönüktü. Yelek yelek giymişti, ceketsizdi, yaz kılığındaydı. Göğsüne vurarak konuşuyordu. Dinleyici olarak elinde kitap tutan 15 yaşlarında oldukça neşeli, zeki yüzlü bir erkek çocuk, kucağında bebeğiyle yaz elbisesi giymiş 20 yaşlarında genç bir kız ve ağzını alabildiğini açarak durmadan gülen, gene yaz kılığında olan 13 yaşında bir kız çocuğu, bir de kanepenin üstünde yatan son derece garip bir dinleyici vardı. Bu 20 yaşlarında oldukça güzel, esmer, gür uzun saçlı, siyah iri gözlü, favori ve sakala özendiği belli olan bir gençti. Esmer gencin nutuk atan Lebedev'in sözünü sık sık kestiği ve onunla tartışmaya giriştiği anlaşılıyordu. Ola ki öbür dinleyiciler de buna gülüyorlardı. Lukyan Timofeyich, Lukyan Timofeyich, baksana, buraya baksana be. Hay Allah belanızı versin hepinizin de. Aşçı kadın hiddetlenerek kızardı, elini salladı ve çıktı. Lebedev başını çevirdi. Prensi görünce yıldırıma vurulmuş gibi bir süre olduğu yerde çakıldı kaldı. Sonra yılışık bir gülümsemeyle ona koştu. Ama yarı yerde gene taş kesilmiş gibi durdu. Ancak prens hazretleri diyebildi. Sonra birdenbire döndü ve hiç neden yokken önce kucağında bebek tutan yaz elbiseli genç kıza öyle bir atıldı ki kız ürktü, geriledi biraz. Lebedev hemen onu bırakarak öbür odanın eşiğinde duran ve hala kahkahalarının hızını alamayan 13 yaşındaki kızın üstüne yürüdü. Kızcağız bağırmalarına dayanamayarak mutfağa sıvıştı. Lebedev daha çok gözdağı vermek için durduğu yerde birkaç kere ayaklarını yere vurdu. Onu şaşkınlıkla seyreden prensin bakışlarıyla karşılaşınca saygı göstermek için diye açıkladı. Gereği yok ama. Bir dakika efendim, bir dakika. Kuş gibi. Lebedev hızla odadan çıkıp gitti. Prens şaşkınlıkla kıza, çocuğa ve kanepede yatana baktı. Hepsi gülüyordu. Prens de güldü. Çocuk, frak giymeye gitti, dedi. Çok aksi oldu, dedi prens. Ben de sandım ki, acaba o şey... Kanepeden gelen ses, sarhoş mu sandınız, diye yükseldi. Asla. Olsa olsa 3-4, en çok 5 kadeh, en çok bu kadar. Prens kanepeden konuşana döndü. Ama genç kız prensle konuşmaya başlamıştı. Sevimli yüzünde pek içten bir ifadeyle, sabahları çok içmez, dedi. İş için geldinizse şimdi konuşun onunla, tam sırası. Akşam dönüşlerinde çakır keyif oluyor. Geceleri de kutsal kitaptan parçalar okuyarak ağlıyor. Annemiz öleli ancak 5 hafta oldu. Kanepedeki delikanlı güldü. Soracaklarınıza yanıt vermenin güçlüğünden kaçmıştır belki. Bahse girerim ki size uyduracağı yalanların hazırlığıyla uğraşmaktadır. Evet, ancak 5 hafta. Ancak 5 hafta. Fıraklı olarak odaya giren Lebedev yeniden söze karıştı, gözlerini kırptı. Gözyaşlarını silmek için cebinden mendilini çıkardı. Öksüz kaldılar. Bu pejmürde kılık da ne oluyor, dedi kız. Şurada kapının arkasında yepyeni redingotunuz var, görmediniz mi? Lebedev onu susturdu. Sen sus bakayım çekirge, yumurcak sen de. Yeniden ayaklarını yere vurmaya başladı. Ama genç kız bu kez yalnızca güldü. Kimi korkutuyorsunuz? Ben Tanya değilim, kaçmam. Ne olursa Luboşka'ya olur. Onu uyandırırsanız bir de çocuğa havale gelirse. Ne bağırıyorsunuz? Aman aman, tövbe tövbe. Lebedev fena halde korktu. koşarak kızının kucağında uyuyan çocuğa doğru korkulu bir tavırla haç çıkardı. Tanrı korusun, Tanrı korusun. Sonra prense dönerek, "Bu benim özbeöz yavrum, kızım Lübov," dedi. "Yasal çocuğumdur. Dünyaya getirirken ölen eşim Yelena'dan doğma. Bu yumurcakta kızım Vera, annesinin yasını tutuyor. Şu da, neden tutuldun?" diye bağırdı delikanlı. "Zararı yok, devam et, sıkılma." Lebedev bir hamlede haykırdı. "Prens hazretleri, Jimarin ailesinin öldürülüşünü gazetelerden izlediniz mi?" "Okudum. İşte bu Jimarin ailesinin gerçek katilidir. Ta kendisi." "Amma yaptınız ha." "Tabii benzeterek söylüyorum. İkinci bir Jimarin ailesi bulunursa işte onların gelecekteki ikinci katili. Ona hazırlanıyor." Gülüştüler. Prens Lebedev'in belki gerçekten kendisine sorulacakları tahmin ederek ne yanıt vereceğini bilmediği için vakit kazanmak amacıyla ezilip büzüldüğünü, maskaralık ettiğini düşünüyordu. Lebedev kendini tutamıyormuş gibi bağırıyordu. "İsyan ediyor, fesatlık peşinde. Bunun gibi fesatçıyı, ahlaksızı, hatta canavarı, öz yeğenim, rahmetli hemşirem Anisya'nın biricik oğlu olarak kabul edebilir miyim? Buna hakkım var mı benim?